Ayrım 33.
Sayfa 174. Başvurucunun sözleşme ihlalinin olduğu zamanda taraf devletin ülkesinde yerleşim yerinin olup olmamasının önemi yoktur. Dahası taraf devlette bulunmanın iç hukuk kurallarına uygun olup olmaması da başvurucu sıfatını etkilemez. Diğer yandan daha önceki açıklamalarımızda da değinildiği üzere taraf devletin fiili denetimi, otoritesi altında bulunan topraklarda yaşayan kişiler de bu devlete karşı sözleşme ihlallerine karşı başvuru hakkına sahip kılınmışlardır. Bu durum çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Örneğin dış müdahaleler sonucu eylemsel olarak egemenliğin kullanıldığı alanlarda bu durum söz konusu olabilir. Kuzey Kıbrıs bu anlamda Türkiye'nin eylemsel otoritesini kullandığı bölge olarak değerlendirilmektedir. Dipnot AİHK Rekno 6780 bölü 74 ve 6950 bölü 75 26.5975 DR 2 bölü 125 Rekno 8007 bölü 77 17.978 DR 13 bölü 85 Aktaran Şariye AGE sayfa 248. Devlet otoritesinin geçerli olduğu yerlerde diplomatik temsilcilik görevlilerinin işlem ve eylemleri de bu kapsamda değerlendirilir. Dipnot AİHK Rekno 7547 bölü 76 Birleşik Krallık 15-12-1977 DR 12 bölü 73 Aktaran Şariye AGE sayfa 249. Bir taraf devlete kayıtlı hava veya deniz gemisinde gerçekleşen sözleşmeye aykırı işlem ve eylemlerden mağdur olan kişiler de başvuru yolunu harekete geçirme hakkına sahip kılınmışlardır. Dipnot AİHK Rekno 8916 bölü 80 Freda İtalya 7-10-1980 DR 21 sayfa 250. 5. Mağdurluk. Bir taraf devletin sözleşmeyi ihlal ettiği iddiasıyla ilgili olarak bir başka sözleşmeci devlet hakkında AİHM'ye yaptığı başvuruyu ifade eden ve sözleşmenin 33. maddesinde düzenlenen devlet başvurularının aksine 34. maddesinde düzenlenen kişisel başvurularda sözleşme ve protokollerinde düzenlenen bir hakkın ihlalinden dolayı mağdur olduğunu iddia eden kişiler, kişi toplulukları ve hükümet dışı kuruluşların varlığı gerekmektedir. Başka bir deyişle sözleşmenin bir taraf devlet tasarrufu ile ihlal edilmiş olması, diğer taraf devletlere bu ihlalin kendilerinin hak ve çıkarlarını zedeleyip zedelemediğine bakılmaksızın devlet başvurusunu işletebilme yetkisi vermektedir. Çünkü AİHM'nin İrlanda-İngiltere başvurusunda verdiği kararında da belirtildiği üzere bu başvurunun amacı Avrupa kamu düzeni ile ilgili bir sorunun denetim organlarına sunulmasıdır. Dipnot AİHM İrlanda Birleşik Krallık 18.1.1978 P239-240 Luazidu Türkiye 28.7.1998 PR48. Oysa kişisel başvurular bakımından yalnızca sözleşmenin ihlal edilmiş olması yeterli olmayıp, başvurucunun bu ihlal nedeniyle bir mağduriyetinin varlığı da gerekmektedir. Başka bir söyleyişle sözleşmenin ihlali ile kişisel çıkar arasında bir bağ bulunması, ihlal olmasaydı kişisel çıkarın da zedelenmiş olmayacağının ortaya konulması gerekir. Bu nedenle kişisel başvurularda aranan koşullardan birisi de sözleşme ihlalinden mağdur victim olmaktır. Aşağıda bu koşul çeşitli açılardan ele alınacaktır. A. Kavramsal çerçeve. Mağdur kavramının ne anlama geldiği sözleşme metninde belirtilmemiştir. sözleşme organlarının kararlarına bakıldığında mağdur kavramının da sözleşmenin pek çok kavramı gibi otonom, özerk bir anlamı olup iç hukukta ifade edilen mağdur sıfatıyla sınırlı bir içeriğe sahip bulunmadığı görülmektedir. Sözleşme çerçevesinde başvurucunun mağdur sıfatına haiz olup olmadığının belirlenmesinde iç hukukun referansları önem taşımaz. Böyle olunca iç hukukta mağdur sıfatını taşıyan bir kimsenin sözleşmenin 34. maddesinde belirtilen mağdur sıfatını taşımaması veya iç hukukta mağdur sıfatı olmayan bir kişinin sözleşme sisteminde mağdur sıfatına sahip olması doğaldır. Kısaca ifade edilecek olursa, iç hukukun mağdur sıfatına yaklaşımıyla mahkemeninki birbirinden farklı olabilir. Mahkeme bunu Norris İrlanda davasına ilişkin kararında açık bir biçimde ortaya koymuştur. Dipnot: AİHM Norris İrlanda 26.10.1988 PR3. Diğer yandan menfaat kavramının da iç hukukun tanımladığı çerçeve içerisinde düşünülmemesi gerekir. Dolayısıyla sözleşme organları bu kavramların anlam ve içeriğini iç hukukun verileri ve referanslarından tamamen bağımsız bir şekilde ele alarak belirlemektedir. Dipnot: Soyer Salvia AGE sayfa 71. 33. maddede düzenlenen eski 24, devlet başvurularının aksine 34. maddede düzenlenen kişisel başvuruların temel koşullarından birisi de başvurucunun, davacının sözleşme ile tanınıp güvence altına alınmış olan haklardan birisinin ihlal edilmesinden kaynaklanan bir mağduriyetinin bulunması gerektiğinden söz edilmişti. Kişisel başvurular bakımından böyle bir koşulun aranması gayet doğaldır. Çünkü devlet başvurusuyla amaçlanan Avrupa kamu düzeninin sağlanması, korunması ve sürdürülmesidir. Dolayısıyla bütün üye devletlerin sözleşme hükümlerine uygun davranması gerekir. Devletler bu başvuru yoluyla bir anlamda diğer taraf devletleri gözetim altında tutmaktadır. Dipnot: AİHM İrlanda Birleşik Krallık 18.1.1978 239-240 Loazidu Türkiye 28.7.1998 PR48. Aynı şekilde mağdurluk kavramının iç hukukta dava açmakta menfaati olmakla da karıştırılmaması gerekir. Dipnot: AİHK 4.7.1983 Rek No 9.939/82 Asosiasyon X ve 165 Sindika E Administrateur Judiciaire Fransa DR 34 sayfa 213 11.3.1985 Rek No 10.733/84 Associations de Aviadores de la Republica, Jaim Mata ve diğerleri İspanya, 41 sayfa 211, aktaran P. Lambert, Le Bénéficiaire du droit de recours, La procédure devant la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme, Acte du séminaire, 9 octobre 1998, Par les Instituts des droits de l'homme, des barreaux de Paris et de Bruxelles, Nemesis, Brûlant, Bruxelles, 1999, sayfa 8, DN 4. Nihayet belirtelim ki mağdur olmakla mağdur olduğunun iddia edilmesi birbirinden farklı anlama gelmektedir. Çünkü mağdur olduğunu iddia etmek, kişisel başvuru isteminin kabul edilebilirlik koşulunu ortaya koymaktadır. Bir başka ifadeyle başvurunun ilk incelemesinin bir koşuludur. Eğer bir kimse bu sıfata haiz bulunmuyorsa, başvurunun esas incelemesine girişilmeden başvuru reddolunur. Oysa eğer mağdur sıfatını taşıyorsa, başvuru kabul edilebilir görülerek işin esasına girilmesi sonucunda gerçekten mağdur olup olmadığı ortaya konulacaktır. Dipnot: Madra AGE sayfa 156. B. Zarar mağdurluk ilişkisi. Mağdur kavramıyla ilke olarak bir zarara uğranılıp uğranılmamasına bakılmaksızın AİHS'nin gereklerine uygun düşmeyen bir işlem veya eylemle doğrudan menfaati bulunan veya ihlalin varlığından kişisel bir çıkarı etkilenen, ihlalle arasında yeterli derecede ve doğrudan bir bağ kurulabilen kişiler kastedilir. Dipnot H.M. Delvo, La notion de victime au sein de l'article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme, le particulier victime d'une violation de la Convention, acte du 5e colloque international sur la Convention européenne des droits de l'homme, Pédon, Paris, 1982, sayfa 63, Soyer Salvia, AGE, sayfa 72. Şu halde ilki olarak sözleşme ihlalinden kişisel ve doğrudan bir zarar veya mağduriyeti ortaya çıkan, bu ihlal olmasaydı böyle bir zarar veya menfaat ihlalinden söz edilemeyecek olan kişilere mağdur denilir. Zararla mağdur kavramları her zaman aynı kişide toplanmayabilir. Çünkü zarar, prejudice, kişisel bir durumu anlatırken mağdur, victim, kişisel katkılardan bağımsız olarak objektif bir niteliğe ilişkindir. Dipnot Delvo AGM sayfa 64, Pişeral AGE sayfa 207. Denilebilir ki mağdur sıfatına haiz olan kimse normal olarak bir zarara da uğramıştır. Ancak zarar mağdur sıfatını taşımak bakımından zorunlu bir koşul değildir. Dipnot Delvo AGM sayfa 64. Yani yukarıdaki mağdur tanımından da anlaşılacağı üzere zarara maruz kalmaksızın da sözleşme ihlali nedeniyle mağdur olunabilir. Şu halde başvurucunun sözü edilen sözleşme ihlali sonucu bir zarara uğrayıp uğramamasının mağdur niteliği taşıması bakımından önem taşımamaktadır. Örneğin sözleşmenin 8. maddesine aykırı olarak soruşturma sırasında telefonları dinlenilmiş kişiler açısından sözleşmenin ihlali söz konusudur. Ancak bu dinlemenin sonuçları soruşturmada kullanılmamış veya kanıt olarak değerlendirilmemişse elbette bir zarardan söz edilemeyecektir. Böylece açıktır ki ortada bir zarar olmamakla birlikte sözleşme ihlali söz konusudur. Şu halde zarara uğramış olmak, mağdur olmak bakımından yeterlidir ancak gerekli değildir. Elbette mağdur sözleşme ihlali nedeniyle tatmin edici bir giderim elde edebilir. Ne var ki bu durum mağdur olmakla değil, sözleşmenin 50. maddesinin, yeni metin 41, uygulama alanı bakımından rol oynar. Dipnot AİHM Wild Ooms ve Versby, Belçika, 13.1972 A14 PR23, Marx, Belçika, 13.6.1979 A31 PR27, Artico, İtalya, 13.4.1982 A49 PR37, Van der Sluis, Zederwet ve Klappe, Hollanda, 22.5.1984 PR36-37, Huvik, Fransa, 24.4.1990 PR35, Johnston ve diğerleri, İngiltere, 18.12.1986 PR42, Ekle, Belçika, 15.7.1982 A51 PR66, Corigliano, İtalya, 10-12-1982 PR31, De Jong, Balje ve Van den Brink, 22-5-1984 PR41, Amur, Fransa, 25-6-1996 PR36, Lüdi, İsviçre, 15-6-1992 PR34, Guerrera ve Fusco, İtalya, 25.10.2001, PR53. Zarar koşulunun aranmaması madde metninden de kolayca ve bütün açıklığıyla anlaşılmaktadır. Zira 34. maddeye bakıldığında sözleşmenin ihlalinden mağdur olan herkes tabiri kullanılmaktadır. C. Sözleşme organları kararlarında mağdur kavramının genişlemesi. Strasbourg organlarının kararlarıyla mağdur kavramı geniş bir yaklaşım içerisinde değerlendirilmektedir. Mağdur sıfatına haiz olmak için gerekli koşullardan birisi de ilke olarak mağduriyetin gerçek, doğmuş, somut ve güncel olmasıdır. Bu durum karşısında gelecekte uygulama alanı bulacak ihlallere veya soyut sözleşme ihlallerine dayalı olarak başvuru yolu işletilemez. Aynı şekilde sözleşmeye aykırılık oluşturan iç hukuk tasarrufuna henüz maruz kalmamış olmakla birlikte böyle bir tehlike içerisinde bulunan kişiler kural olarak sözleşme çerçevesinde mağdur sıfatını taşımazlar. Genel yaklaşım bu olmakla birlikte zamanla mağdur kavramının genişletilmesi eğilimine paralel olarak sözleşme organlarının içtihatları göz önünde bulundurarak öğretide potansiyel mağdur, gelecekte mağdur, yansıma yoluyla mağdur kavramlarına yer verilerek mağdur kavramına yeni açılımlar getirilmektedir. Bunları aşağıda açıklamaya çalışacağız. C.A. Menfaat ihlalinin niteliği bakımından. Gerçek mağdur, potansiyel mağdur. İlki olarak mağdur sıfatını taşıyabilmek için sözleşmeye aykırılığın somut ve kişisel olarak bir kimsenin hukuk dünyasında ortaya çıkmış olması gerekir. Buna gerçek mağdur, victim real denir. Şu halde kişinin başvuru anında menfaatinin ihlal edilmiş olması gerekmektedir. Bir başka deyişle menfaat ihlalinin doğmuş olması şarttır. Gerek komisyon, gerek mahkemenin yerleşik içtihatları, başvurucunun iddia ettiği sözleşme ihlalinden dolayı fiilen ve gerçekten mağdur olmasını aramaktadır. Kişi sözleşmeye aykırı bir işlem veya eyleme maruz kalmadığı sürece 34. madde çerçevesinde mağdur sayılamaz. Dolayısıyla doğmamış veya doğması muhtemel sözleşme ihlalleri için mağdur olunduğundan bahisle başvuruda bulunulamaz. Başvuru anında henüz menfaatin ihlali söz konusu olmasa da ihlal tehdidi altında bulunma, gelecekte sözleşme ihlaliyle karşı karşıya kalma durumları belirli koşullara bağlı olarak kişiye mağdur sıfatını kazandırabilmektedir. İşte AİHK ve AİHM'nin kararları ve öğretinin yorumuyla potansiyel mağdur kavramı, victim potansiyel, oluşturulmuştur. Bir yasa veya uygulama kişinin henüz menfaatini ihlal etmemekle birlikte her an ihlal edebilecekse veya ihlal tehdidi içerisinde bulunduruyorsa bunların kişiye bizzat uygulanmasını beklemeden yani gerçek mağdur olmadan da yapılan başvuru mağdur sıfatı yönünden kabul edilebilir görülmektedir. Bu tür durumlar öğretide potansiyel mağdur kavramıyla açıklanmaktadır. Dipnot, Lambert, Le Beneficiaire, nokta nokta nokta, sayfa 16, Dischhoff, AGE 52. Belirtilmelidir ki böyle bir mağduriyet in abstracto veya actio popularis incelemesi olarak değerlendirilmemektedir. Ne var ki öğretide bazı yazarlarca mağdur kavramının genişletici bir tarzda yorumlanarak bir anlamda actio popularis noktasına taşındığından hareketle Strasbourg organlarının bu yaklaşımı eleştirilmektedir. Dipnot, eleştiriler için bakınız Delvo AGM sayfa 73, Lambert AGM sayfa 19, F. Sudre, Chronique de Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, RUDH 1993 sayfa 5. Aynı yönde eleştiri için bakınız Open Door Well Women İrlanda kararına hakim Matcher'in karşı oy yazısı. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi bakımından aşağıda mahkemenin çeşitli kararlarına yer verilmiştir. Klas ve diğerleri Almanya örneği. Strasbourg organlarının yaklaşımını ilk olarak ve oldukça net bir biçimde Klas ve diğerleri Almanya kararında okumaktayız. Bu başvuruda başvuru sahipleri sözleşme ile güvenceye alınan özel yaşamın gizliliği hakkının M8 13.8.1968 tarihli mektup, posta ve telekomünikasyon gizliliğinin sınırlanması hakkında yasa ile ihlal edildiğini, haberleşmenin gizliliği hakkını düzenleyen sözleşmenin 8. maddesine aykırı hükümlere yer verdiğini iddia etmişlerdir. Alman hükümeti tarafından başvurucuların sözleşmenin 25/1'de düzenlenen yeni metinle 34/1 mağdur sıfatını taşımadıklarını, çünkü genel ve soyut denetim yaptırmak istediklerini, sözleşmenin denetim organlarına in abstracto inceleme yetkisini vermediğini, bu nedenle başvurunun kabul edilemezliğini dile getirmişlerdir. Komisyon tarafından başvuru kabul edilebilir bulunmuştur. Mahkeme mağdur sıfatıyla ilgili olarak şu tespitlerde bulunmaktadır. Sözleşmenin 25/1. Maddesi, yeni metin 34/1, kişilere sözleşmenin yorumlanmasını sağlamak amacıyla Actio Popularis, kamu yararı adına dava yetkisi vermez. Başka bir ifadeyle kişiler bir yasanın sözleşmeye aykırılığı nedeniyle soyut bir denetim yaptırmak üzere başvuru hakkına sahip değillerdir. Bir yasal düzenlemenin sözleşmeye aykırılığı ilke olarak başvuru hakkı sunmaz. Bu yasanın ayrıca kişilere uygulanmış olması gerekir. Bununla birlikte komisyonun da ifade ettiği üzere özel bir uygulama işlemi olmasa da, yani henüz kişiler için uygulamasını bulmasa da kişileri doğrudan etkiliyor, yasanın bizatihi varlığı dahi sözleşmede yer alan haklarını ihlal ediyorsa, sözleşmeye uygunluğunun denetiminin istenmesi bakımından menfaatin varlığı kabul edilir. Aksinin düşünülmesi, sözleşme ile güvence altına alınan hakların etkili korunmasının zayıflaması sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle bazı koşullarda kişilerin gizli önlemlerin veya gizli önlemlere imkan tanıyan mevzuatın gerçekten kendisine uygulandığını ileri sürmeksizin, doğrudan bu tür mevzuatın varlığının da kişinin mağduriyetine sebep olduğu kabul edilmelidir. Bu koşullar her davada ihlal edildiği iddia edilen hak veya haklara, başvurulan gizli önlemlerin niteliğine, başvurucu ile bu önlemler arasındaki ilişkiye göre belirlenir.